Ayrım 24.
Zoofilinin o kişileri cinsel özgürlükten yoksun bırakmaktan ve de ayrıca insanların önemli bir kısıtlama olmaksızın yapmalarına izin verdiğimiz sigara içmek gibi birçok şeyden daha kötü olabilecek zararlı bir etkisi olduğunu duymadım. Öte yandan hayvanların insanlarla cinsel ilişkiden pek hoşlanmadığını farz edersek akıllı bir hayvanın seksi mi yoksa bunun standart alternatifi olan kafese kapatılmayı, kesilip yenmeyi mi tercih edeceğini sormamız gerekir. Zoofiliye, vejetaryen olmayan kişilerden, söz konusu ilişkinin midevi değil de cinsel olması gerçeğine dayalı olmayan ahlaksal bir itiraz gelebileceğini düşünmek zordur. Benzer şekilde ayakkabıların ya da diğer fetiş nesnelerinin ahlaksal duyarlılığını da rahatça yok sayabiliriz. Zoofiliye ve fetişizme karşı ahlaksal itirazlar, bu eylemleri açıkça ahlaksızlık diye nitelememize yol açan bütün özellikleri ve bunların açıkça ahlaksızlık olan tüm yan etkilerini bertaraf etsek bile yine de ortadan kalkmayacaktır. Aynı şey cinsel etkinliklerin en çok lanetlenen türü yani nekrofili içinde geçerlidir. Bu tür bir etkinliğe karşı tepkilerin en çarpıcı yanı, bu işte bizim alışılagelmiş kriterlerimize göre ahlaksızlık oluşturacak hiçbir şey olmasa da inatla direnen bir tiksinti ve ahlaksızlık sezgisidir. Nekrofilinin ahlaksızlık olduğu yargısına varmanın nedenlerini usa vuracak olursak, aklımıza ilk olarak elbette kurbanın doğal nedenlerle ölmüş, yani nekrofil tarafından katledilmemiş olması halinde bile o ölmüş adamın ya da kadının, kendi bedeninin bir başkasının garip cinsel zevkler için kullanılmasını asla istememiş olacağı gelecektir. Rahmetlinin akrabalarının ve arkadaşlarının bunu duyunca dehşete düşeceklerini de rahatlıkla söyleyebiliriz. Ama tüm bu özellikler nekrofilinin yan etkileridir. Çünkü bunlar saf dışı edilebilir. Merhum kimsesiz bir nekrofile yardım etmek istemiş ve ölmeden önce vasiyet ederek bedenini anonim nekrofillere bağışlamışsa ve bir akrabası yoksa yahut vasiyetten haberi olacak bir akrabası yoksa ne olacak peki? Nekrofiliyi onaylamayan ve onaylamamak için ahlaksal nedenleri olanların çoğu yan etkiler ortadan kaldırılsa bile konumunu değiştirmez. Nekrofilinin ahlaksızlık olduğu yolundaki inançları eksilmeden kalır. O halde nekrofilinin bu kadar yanlış olan tarafı nedir? Sapkınlığı, doğal dışılığı, ayıplığı ve iğrençliği gayet tabii ki. Ayıp ve iğrençlik. Ayıp ve iğrençlik üzerinde pek fazla durmamıza gerek yok. Birçok kişinin ayıp ve iğrenç bulduğu davranışlara karşı sert tepkiler gösterme eğiliminde olması, bu davranışların ahlaksızca olduğunu hiçbir şekilde kanıtlamaz. Sırf insanların şiddete karşı çıkıyor olması, Lord Devlin'in buna şiddetle itiraz eden görüşlerine rağmen, karşı çıktıkları konunun ahlaksal durumu hakkında bir sonuca varmamıza neden olmaz elbette. Birçok şey bizi iğrendirse de hiçbir şekilde ahlaksız değildir. Örneğin altına kaçıran geriatrik bir hastanın görünüşünü iğrenç buluruz ama bir ahlak sorunu ortaya çıkmaz. Çiftleşmeden sonra erkeğe gövdeyi indiren dişi bir sıçrayan örümceğin davranışını da iğrenç bulabiliriz ama örümceklerin üremelerinin ya da beslenme şeklinin ahlaksızlığı hakkında bir yargıya varamayız. Ayıp ise biraz daha karmaşıktır. Terbiyeye ya da namusa ya da duygulara ya da akla aykırı bir kabahate dayanarak tanımlanır. Kabahat de iğrençlik gibi ahlaksızlık için tek başına bir kanıt değildir. Örneğin biz haklı bir eleştiriye yahut kişiliğimizin ya da davranışlarımızın doğru bir şekilde tanımlanması gibi birçok şeye içerleyip bunları kabahat sayabiliriz. Ama bunun ahlak yönünden bir kıymeti harbiyesi yoktur. Şu anda uğraştığımız cinsel ahlak yönünden bizi ilgilendiren terbiye ve namusla ilgili kabahatlerdir. Terbiyesiz davranışların ya da hareketlerin, kaba da olsalar, ahlaksızca oldukları kesin değildir. Terbiyesizlik ve terbiye ahlaktan çok görgü kurallarıyla ilgilidir. Terbiye standartlarını, onları sıkı bir şekilde denetime bağlamayı isteyecek kadar önem versek de, tersine bir kanıt olmadıkça bunlar, kendiliğinden ahlakın da standartları değildir. Buna bir örnek yeterlidir. Ben sokakta ya da plajda çırılçıplak yürürsem davranışım terbiyesizce, teşhir olabilir ama ahlaksızca değildir. Bundan hiç kimse zarar görmez. Toplumun dokusu ve yapısı tehdit altına girmez. Hatta diğer yetişkinlerin tepkilerinden korkuya kapılmasalar küçük çocuklar bile bu deneyimden zarar görmeden kurtulur. Hiçbir hak çiğnenmemiştir. Görevi ya da güveni kötüye kullanma yoktur. Yani bu davranışın sapkınca olduğu ya da doğal olmadığı kanıtlanamadığı ve bu kategorilere ahlaksal bir içerik verilemediği sürece benim davranışıma yöneltilebileceğiniz hiçbir itiraz, ahlaksal bir itiraz değildir. Normlara saygı göstermek ve insanlara saygı göstermek. İnsanların kendi toplumlarının normlarına saygı göstermek gibi genel bir ahlaksal yükümlülük taşıdıkları, ayıp ve iğrenç olan hareketlere karşı çok kesin normlar bulunduğu için de toplumun normlarını çiğnemekten kaçınma yükümlülüğümüzün bu tür davranışlardan vazgeçmemizi gerektirdiği savunulur bazen. Böylece bu tür bir davranış sergilemenin ahlaksızlığı ya toplumun normlarını çiğnemenin ahlaksızlığına ya da daha kurnazca bu normları paylaşan insanlara saygısızlık etmenin ahlaksızlığına dönüşü verir. İkinci şıkta ahlaksızlık diğer insanlara onların benimsediği normları hiçe sayarak saygısızlık etmek halini almaktadır. Bir sürü norm vardır. Eğer söz konusu olan ahlaksal normlarsa bu normları hiçe saymama nedenlerimiz ahlaksal nedenlerdir ve ahlaklı davranmak zorunda olduğumuz için bu nedenleri kabul etmememiz gerekir. Ama bir davranış ya da bir davranışa eğilim sırf ayıp ve iğrenç olduğu için ahlaksızlık olamaz. Üzerinde düşünmekte olduğumuz davranış biçimine gelince bu davranış biçiminin sapkınca ya da doğal dışı olduğu kanıtlanamadığı ve bu kategorilere ahlaksal bir içerik verilemediği sürece fetişizmi ve benzerlerini ahlaksızlıkla suçlamak olanaksızdır. Bu çıkarımın yol açacağı itirazları tahmin etmeye çalışırsak ve benim inandığım gibi bu eylemleri kendi içinde ahlaksızlıkla suçlamak tamamen olanaksızsa eğer, bu tür şeylere karşı çıkan normlara yine de saygı gösterilmesi gerektiğini ileri sürecek her iddia, ya bu gibi eylemlerin ahlaksızca yan etkileri içerdiğini ya da bunları itiraz eden kişilerin ön yargılarına ve tercihlerine saygı göstermemizi gerektiren ahlaksal nedenler bulunduğunu kanıtlamak zorundadır. İlk olarak ikinci olasılığı ele alırsak, her ne kadar burada küçük bir azınlık söz konusu olsa da insanlar zararlı ya da ahlaksız olduğu kanıtlanamayan bir şeyi yapmaktan alıkoyan normları sırf başkaları itiraz ettiği ve onların itirazına saygı gösterilmesi gerektiği için uygulamamız gerekecekse, bu itirazı saygı göstermek için gerçekten geçerli nedenler bulunup bulunmadığını sormalıyız. Eğer bu eylemin herhangi bir zarara, tehlikeye, kayba ya da başka bir ahlaksızlığa yol açtığı kanıtlanamıyorsa, buna karşı itirazların ya tamamen mantıksız ve keyfi bir ön yargı ya da daha kibarcası kişisel bir zevk ve tercih meselesi olması gerekir. Ahlak konusunda hepimizin paylaştığı temel öğenin, toplumun bir kesimindeki ön yargıların ve mantık dışı inançların sırf bu tür nedenlerle diğer kesimlere dayatılmaması gerekliliği olduğunu unutmamalıyız. Böyle bir şey emreden bir kurala saygı göstermek gibi bir ahlaksal yükümlülük olabileceği iddiası tümüyle temelsizdir. Normların gerekli olduğu, aksi takdirde cinsel sapık azınlığın terbiyeli çoğunluğa kendi tercihlerini ve ön yargılarını empoze etmeye kalkışacağı savunulur bazen. Burada bizim bu eylem ve tercihlerin arzuları hilafına çoğunluğa dayatılması diye bir sorunun ortaya çıkmayacağı bir durumu, bunları herkesin kendi özel yaşamda gerçekleştirmesinin meşruiyetini tartıştığımızı unutmamalıyız. Hiç kimse dışkılamaya ya da evli insanların seks yapmasına karşı çıkan bir norma saygı gösterilsin demez. Ama bunların herkesin içinde yapılmasına pekala karşı çıkabiliriz. Söz konusu eylemin ahlaksız yan etkileri olduğu yolundaki görüş ise benim kanımca bunların topluma zararlı olduğu veya bu zararın önüne geçilmesi amacıyla ya da bunu engelleyen normların ideal bir toplum kavramı oluşturmaları ve bu normların çiğnenmesi halinde böyle bir topluma kavuşmak şöyle dursun, yaklaşmak bile mümkün olmayacağı gerekçesiyle bu gibi normlara gerek duyulduğu iddiasına indirgenir. Çoğunluğun rağbet etmediği bu eylemlerin topluma zarar vereceğini gösteren kanıtlar, bunların müptelalarına bir şekilde zarar verebileceğini gösterenlerden daha fazla gibi görünmüyor. Herhangi bir kanıt olmadığı sürece bu tür kanıtların ortaya çıkacağı yolundaki iddialar ya da umutlar kuşkuyla karşılanmalıdır. Bu eylemlere izin verilseydi toplum elbette daha farklı olurdu. Ama toplum, çoğunluğun kötüye doğru bir değişim olarak gördüğü Fakat ancak yüksek bir toplumsal maliyetle, yani azınlığın nahoş olsa da masum cinsel tercihlerini bastırmak gibi bir bedelle önlenebilecek değişiklikler de dahil olmak üzere kendini her türlü değişimden soyutlama gibi genel bir hakkı talep edemez. Aslında böyle bir baskıya izin veren bir toplumun daha hoşgörülü alternatifinden daha iyi bir toplum olduğunu gerçekten iddia edip edemeyeceğini sorabiliriz. Bu tür eylemler sergileyen insanları barındıran bir toplum, barındırmayana göre daha az cazip olabilir ve böyle sapkınlıkları olanların hayatı, olmayanlarınkinden daha az tatmin edici de olabilir. Bunlar daha sonra döneceğimiz konulardır. Ama hayli ılımlı sayılabilecek bu iddialarla, toplumun kendine ilişkin kavrayışına zarar vereceği gerekçesiyle bu eylemleri yasaklayacak bir yaklaşım arasında dağlar kadar fark vardır. Toplum bir şeyi onaylamayabilir, hatta kabul edilir bile bulmayabilir. Ama en azından belki cazip ve tatmin edici olmasa da kesinlikle yanlış olmadığını ve yasaklanmasını haklı gösterecek bir neden bulunmadığını kabul etmesi gerekir. Eğer isterse toplum elbette bu eylemlere karşı çıkan normlarda diretebilir. Ama bunlar kirli görünüme ve bozuk sofra adabına karşı çıkan normlara benzer şeyler olmalıdır. Bu tür şeyleri onaylamayabiliriz. Ama bunu yapanlarla birlikte olmak zorunda da değiliz. Ama bizim yapmamız gereken bunun kesinlikle ahlaksızlık olmadığını ve bu davranışlarla yaşamayı yeğleyen kişilerin bize, bizim onlara göstermek zorunda olduğumuzdan daha fazla saygı göstermek zorunda olmadığını kabul etmektir. Şimdi sapkınlıkla ve doğal dışılıkla ilgili kategorilere dönmeli ve bu kategorilerden herhangi birine giren bir davranışın ahlak yönünden nasıl bir önem taşıdığını sormalıyız. Bunu yapmak için de bu ikiz kategorilerle ilgili yeni bazı felsefi çalışmalardaki sağlık alanında edinilmiş birçok varsayımın daha iyi bir ışıkta görülmesini sağlayan bazı ayrıntılara bakacağız. Sapkınlık ve doğal dışılık. Bu sorunla ilgili birçok yeni girişim arasında en ilginçlerinden biri Tom Nagel'in cinsel sapkınlık adlı denemesidir. Nagel, bir cinsel sapkınlık kavramında bulunması gereken genel koşulların genel bir taslağını çıkararak başlıyor. İlk olarak cinsel sapkınlıktan söz edebilmemiz için doğal dışı sayılabilecek cinsel istek ve eylemlerin söz konusu olması gerekir. Asıl sorun da doğal dışı ayrımının açıklanmasıdır tabii. İkinci olarak eğer sapkınlık diye bir şey varsa bu sınıfa girmesi şart olan bazı eylemler sapkınlık sayılacaktır. Ayakkabı fetişizmi, zoofili ve sadizm gibi. Tek başına cinsel ilişki sapkınlık sayılmayacaktır. Geriye kalanlar ise tartışmalıdır. Üçüncü olarak eğer sapkınlıktan söz edeceksek bunlar eğilimden değil de başka nedenlerden ötürü benimsenmiş doğal dışı eylemler olmayacak, doğal dışı cinsel eğilimler olacaktır. Dolayısıyla doğum kontrolünün cinsel ve üreme ile ilgili fonksiyonlardan kasten bir sapma olduğu düşünülse bile cinsel bir sapkınlık olarak tanımlanması anlamlı olamaz. Ve doğum kontrol araçlarının kullanılmasına odaklanmış bir tür fetişizm olabilirse de bu onun kullanımı ile ilgili olağan bir açıklama değildir. Nagel'in üçüncü maddesi doğum kontrol sorununu çözüyorsa da yaptığı açıklamada tüm önemi eylemlerden çok eğilimlere vermesinin bazı yetersiz sonuçları vardır. Bu görüşe göre sapkınlığı eğiliminden ötürü değil, para için ya da dramatik bir görev için yapan fahişeler ya da aktörler, eylemleri her ne kadar sapkınca olsa da sapkınlığa dahil edilmeyecek ve bu durumlarda hiçbir doğal dışı eylem gerçekleşmemiş sayılacaktır. Nagel'in açıklamasında iki büyük sorun vardır. İki, doğal dışı ayrımının en önemli sorun olduğunu açıkça ifade etmesine karşın bu ayrımı aydınlatma yoluna hemen hiç gitmemesidir. İkincisi ise sapkınlık için önerdiği tanımın ustaca ve ilginç olmasına karşın sapkınlığa ancak özel ve sonuçta çok sınırlı bir ahlaksal içerik vermesidir. Nagel bunun farkındadır ve sapkınlık fikrine ve bu terimin cinsellik hakkında düşünmeye nasıl yararlı olacağına ilişkin bir anlayış getirmekle yetiniyor gibidir. Ama Nagel'in açıklamasının çekiciliğine ve orijinalliğine karşın sonuçta bizi sapkınlığın ahlaken onaylamamasının en kısıtlı ve en sınırlı nedeninden başka bir şey söylemediğini açıklamakta büyük yarar var. Nagel'in sapkınlık için önerdiği açıklama, tipik olarak kendisinde uyanacak cinsel arzunun karşı tarafta cinsel arzuyu körükleyeceğini bilmenin partnerde cinsel arzu uyandırması isteğini içeren çok katmanlı bir kişiler arası karşılıklı cinsel kavrayış durumunu kapsayan ideal bir ilişki üzerinde odaklanmaktadır. Bu, sekste partnerimizi salt cinsel bir nesne gibi değil, isteğinin uyanması ve doyuma ulaşması kendimizinki kadar önemli bir partner olarak görmek gerekliliğidir. Nagel'in açıklaması, tahriğin tahriği çoğaltmasına, isteğin de isteği çoğaltmasına dikkat çektiği için psikolojik yönden zengindir. Ahlaksal içeriği ise insanları araç olarak değil kendi içinde bir amaç olarak görmeyi emreden Kantçı ilkeden ibarettir. Bu, kişiler arası seks için uygundur ve bu tanıma uyan cinsel eylemleri ahlaken doğru saymak için geçerli bir neden sunmaktadır. Ama kişiler arasında geçmeyen seksin, örneğin fetişizm, zoofili ve nekrofilinin neden ahlak dışı olduğunu göstermemektedir. Bunun için bizim bunların neden doğal dışı olduğunu gösterecek ve ayrıca bu ayrımı ahlaksal bir içerik kazandıracak şekilde belirlenmiş bir doğal, doğal dışı ayrımına başvurmamız gerekir. Nagel, önemini kabul etmiş olmasına karşın bu ayrım için ancak en yüzeysel açıklamayı sunuyor. Diyor ki, insanlar engellenmedikleri sürece bir çeşit kişiler arası karşılıklı cinsel kavrayış geliştirme eğiliminde olduklarına göre, engellenme durumları doğal dışılık ya da sapkınlık olarak nitelenebilir. Buradaki engellenme normal bir cinsel sürecin bozucu etkilerle yolundan sapması ve potansiyel olarak var olan bir kapasitenin oluşumuna bir müdahalenin doğal dışı ve dolayısıyla da sapkınca olması anlamındadır. Nagel'in açıklamasının akla uygunluğu bizim kişiler arası karşılıklı cinsel kavrayış konusundaki bağımsız ahlaksal tercihimize dayanmaktadır. Bağımsız diyorum, çünkü buradaki onayın sözünü ettiğimiz şeyin cinsel kavrayış olmasıyla ya da bu kavrayışın sapkın olmayan doğal bir nitelik taşımasıyla ilgisi yoktur. Biz bunu insanların birbirini sırf cinsel bir nesne gibi görmemesi gerektiğine inandığımız için onaylıyoruz. İnsanların normalde geliştirme eğilimi gösterdiği kalp hastalığı, soğuk algınlığı, ırkçı nefret ve savaş eğilimi gibi daha birçok şeyin bulunduğunu, bunların da bir anlamda pekala doğal olduğunu ama bunları engellemenin ya da bozmanın hiç de sapkınca görülmediğini düşünecek olursak bu daha da açıkça ortaya koyar. Gerçekte düşüncemizi yalnızca cinsel konularla sınırlasak bile bunun gibi bir kanıt en azından erkeklerin, kadınların özgürlüğü gibi bozucu bir etkiyle engellenmediği sürece kadınları cinsel bir nesne gibi davranma kapasitesi geliştirmeye doğal bir eğilimleri olduğunu doğrular gibi görünecektir. Sarah Rudick, Nagel'in savlarına verdiği yanıtta doğal dışılığı tanımlamakta hemen hiç zorlukla karşılaşmıyor. Cinsel eylemleri doğal ve doğal dışı diye sınıflamakta kullanılacak kriter, ilkinin cinselliğin evrimsel ve biyolojik fonksiyonuna yani üremeye hizmet etmesi ya da edebilmesidir. Doğal cinsel isteğin hedefi karşı cinsten canlı kişiler ve özellikle de karşı cinse ait gelişimini tamamlamış üreme organlarıdır. Doğal cinsel isteğin yani onu doğal olarak tamamlayan eylemin amacı üreme ilişkisidir. Sapkınca cinsel eylemler, doğal nesneden sapmalar, eşcinsellik ve fetişizm gibi ya da standart amaçtan sapmalardır, röntgencilik ve sadizm gibi. Cinsel isteğin yöneldiği pek çok nesne ve amaç içinden bir bölümünü doğal olarak niteleyeceksek, bunların üremeye dönük olması dışında bir kriter bulunabileceğini sanmıyorum. Şimdi, Rudick'in doğallık ve sapkınlık ayrımına ahlaksal bir önem yüklemediğinden emin olmamız gerekir. Ama onun ayrım oluşturma tarzının yarattığı sorunlar çözdüğünden fazladır. İlk olarak, eğer asıl soru cinsel eylemin üremeye yönelik olup olmamasıysa, o zaman doğum kontrolüyle ya da yumurtlama dönemleri dışında ya da kısır yahut kısırlaştırılmış kişiler arasında yapılan seks aslında üremeye hizmet edemez ya da ona yönelik olamaz. Rudick bunun farkındadır ve önemli noktanın cinsel isteğin normal fizyolojik koşullarda üremeye yol açabilmesi durumunda doğal sayılması olduğunda diretmektedir. Normal fizyolojik koşulların o koşullarda yapılan seksin üremeye yol açabileceği yargısına varmamıza olanak verecek türden olup olmayacağı kuşkuludur. Ovülasyon periyodunun adet siklusu içinde ne kadar kısa bir süre olduğunu ve ancak bu periyot içindeki seksin üremeye yol açma şansı olduğunu düşünürsek ve gebeliklerin %70'inin canlı doğumla sonuçlanmadığını, çiftleşmelerin yüzde kaçının gebelikle sonuçlandığının da belli olmadığını biliyorsak, normal fizyolojik koşulları üremeye yol açabilir saymak garip gelmeye başlar. Üremeye yol açan koşullar anormal koşullardır kesinlikle. Rudik'in savunduklarının sonucu daha da gariptir. Bayan Rudik'in erkeğin mastürbasyonundan sonra meninin toplanarak rahimden kateterle alınmış yumurtayı bir çanakta döllemek için kullanılmasını ve ortaya çıkan döllenmiş yumurtanın spermin vericisiyle birleşmemiş başka bir kadının rahmine yerleştirilmesini normal bir cinsel olay sayması gerekir. Bu olay tıpkı tecavüz gibi doğal olacaktır. Çünkü bu eylem Rudik'in mantığına göre normal fizyolojik koşullarda üremeye yol açabilir. Sapkınlık konusunun kayda değer bir ahlaksal anlam taşımadığına inanıyor olsa da Rudik, belirli bir cinsel ahlak fikrini korumamız gerektiği kanısındadır. Cinsel ahlakın doğal, doğal dışı ayrımı dışında neyin üzerine kurulabileceğine bakmadan önce sapıklığı ve doğal dışılığı ahlaksal kategoriler olarak yeniden saptamaya yönelik yeni ve kararlı bir girişimini incelemeliyiz. Donald Levy, doğal dışı eylemin kişiyi, kendisini ya da başkasını temel insani yararların birinden ya da daha çoğundan zorunluluk olmaksızın yani diğer temel insani yararların yitirilmesini önlemek için böyle yapmak zorunda kalmaksızın yoksun bırakan bir eylem olduğunu savunmaktadır. Levy, temel yararların tam olarak olası diğer isteklerin nitelikliğinden bağımsız olarak istenen, çünkü diğer her türlü insani yararı elde edebilmek için gerekli olan yararlar olarak tanımlanabileceği kanısındadır. Levy'ye göre bu yararların hemen hemen tam bir listesi şudur: hayat, sağlık, bedensel ve ruhsal fonksiyonlara hakimiyet, öğrenme ve sevme kapasitesi. Levy'ye göre sapkınlıklar doğal dışılığın bir alt sınıfıdır ve aşağıdaki gibi tanımlanır. Bir kişi kendisini ya da bir başkasını temel insani yararlardan ya da onu elde etme kapasitesinden yoksun bırakır ve bunun sonucunda başka hiçbir insani yararın elde edildiği görünmezse ve bu yoksun bırakma olayının dürtüsü hassa, bu eylem sapkıncadır. Has cinselse sapkınlık da cinseldir. Bu sapkınlık tanımından hazın temel bir insani yarar olmadığı anlaşılmalıdır. Bunun ilk nedeni hazın fazlasının insana zarar verebilmesidir. Bunu anlamak için beynin haz merkezini uyaran bir makineye bağlanan bir kişiyi düşünün. Eğer yiyecek sağlamaya ve hayatı sürdürmeye yetecek kadar bir süre için bile kendini makineden ayırmak istemezse, adam birazcık daha fazla haz için ölmüş olur.